Ayrım 2. Yaban Kazları. Daniel Carney. Sayfa 21. Matterson kadehini Balfour'a uzattı. Eliyle Faulkner'ın da aynı şeyi yapmasını işaret etti. Faulkner kadehini vermedi. Anlaşmanız General Endofa'yı devirmek ve hükümet başkanı olarak yeniden Limbani'yi getirmek içindi değil mi? Faulkner ateşe baktı. Kongo halkı da bizimle birlikti. Ordu önemsizdi. Başkanlık muhafızlarını ve yarı askeri polis birliklerini susturmamız yeterliydi. Bunu başarabilirdik. Faulkner başını kaldırdı. Ama bunu konuşmanın ne yararı var ki? Limbani öldü. Hayır, ölmedi dedi Matterson. Yaşıyor. Ağır hasta ve çok kısa bir süre sonra öldürecekler ama şu anda yaşıyor. Matterson, Faulkner'ın sözünü kesmemesi için elini kaldırdı. Bu konuyla neden ilgilendiğimizi anlamanız için en başından başlayacağım. İnsanoğlu ilk parayla alışverişe başladığından bu yana ticari bankalar vardır. Bu bankalar sınır tanımayan bir tarikat gibi gelişmişlerdir. Bütün bilinen tehlikelere göğüs germişizdir. Savaşlardan salgın hastalıklara ve kıtlıklara kadar. Hükümet değişikliklerinden etkilenmemeyi öğrenmişizdir. Eski günlerde hükümetlerin parasal gücünü biz sağlardık ve günümüzde de belirli bir ölçüde hala bu işi yapmaktayız. Bankalar ilk kurulduklarında ilk gerçek haber alma örgütlerini de kurup geliştirdiler. Bankalar büyüyüp geliştikçe aldıkları bilgileri ortaklaşa kullanmalarına rağmen yine de dünyanın diğer başkentlerinde olup bitenler konusunda kesin bilgilere gereksinim duyuyorlardı. Böylece çok etkin bir kurye sistemini geliştirdiler. Çok uzun bir süre pek çok gelişmiş hükümet bu hizmetlere güvenirdi. Bunu size haber alma servisimizin hala dünyanın en iyileri arasında yer aldığını belirtmek için anlatıyorum. Limbani'nin sağ olduğunu da bu yoldan öğrendik. Nerede olduğunu da biliyoruz. Bankamız genellikle bağımsız çalışır. Ancak çok büyük para gerektiren bir işe diğer kardeş bankalarla birleşiriz. Büyük bir ortak sorun karşısında da hemen sendikalaşırız. Şu anda yatırımlarımız tehlikede ve bu yüzden sizinle bir bankalar sendikası adına konuşuyorum.
Bir içki daha istemediğinize emin misiniz?
Teklifinizi duyana kadar ağzıma içki koymayacağım. Matterson hem konuşuyor hem de Faulkner'ı gözleyip adamın güçlü ve zayıf yanlarını kestirmeye çalışıyordu. Arkasına yaslandı. İngiltere'nin Kongo'da çok geniş çıkarları olduğunu bilmeyebilirsiniz diye devam etti. Union Minier bu Haut Katanga'dan sonra gelen ikinci en büyük maden konsorsiyumu ve Kongo elmaslarının pazarlama tekeli İngilizlerdeydi. Ve bundan daha önemlisi de Benguela Demir Yolu. Katanga'nın bakır ve kobaltının denize ulaşabilmesi için gerekli tek araç da İngilizlerin elindeydi. Birkaç yıl önce ülke henüz sömürge yönetimi altındayken sendikamız bakır madenlerinin işletilmesini üzerine aldı. İyi bir yatırımdı bu. Madenler dünyanın en zengin madenleri arasındaydı. Yerli yönetime geçiş ve bunun arkasından gelen iç savaş dönemlerini atlattık. Bu yüzden General Endofa'nın eski dostu Limbani'ye karşı darbeye girişmesi bizi pek etkilemedi. Hiç kuşkusuz bu darbenin yapılacağını biliyorduk, bunu önleyemedik ama Limbani'nin ülkesinden sağ olarak kurtulmasını sağladık. Madendeki hisselerini satın alıp parasını İsviçre'ye yatırdık ve kendisini de ileride gerekli olabileceği düşüncesiyle oraya yerleştirdik. Bundan sonra madenlerden kişisel bir çıkarı olması ve bu nedenle de bizim çıkarlarımızı koruması için Limbani'nin hisselerini ucuz bir fiyata General Endofa'ya sattık. Biz pek politikayla uğraşmayız diye Matterson sözünü sürdürdü. Ortada gözü doymazlığın ve de sağlam bir hükümetin bulunması bizim için yeterlidir. Bir süre işler yolunda gitti ama ne yazık ki General Endofa sonunda Nkrumah kompleksine kapıldı. Ülkenin aydınlarına güveni sarsıldı ve çoğunu öldürttü. Bunların yönetimdeki yerlerine yalnız çıkarlarını düşünen cahil insanlar getirildi. 1960'ların kanlı günlerinden sonra köylüler kentlere akına başladılar. Geçim güçleşti. Son 10 yılda ülkeye 480 milyon dolar dış yardım yapıldı. Ancak diktatörlükler bağlılığını sürdürmek için çok büyük giderlere gereksinim gösterirler. General Endofa'nın Ulusal Banka'ya yazdığı özel çekler tüm bütçe hesaplarını alt üst ediyor. Rüşvet ve sahtekarlık akıl almaz boyutlara erişti. Ülke parasal açıdan iflas etmiş durumda. Endofa bu yardım oyununu uzun yıllardır sürdürüyor. Önce Ruslara sonra da Amerikalılara yanaştı. Her iki ülke de artık bıktılar. İngiltere bu oyuna giremeyecek durumda. Çin ise Tanzanya ile Zambiya'ya bağlı. Endofa'nın şimdi para bulmak için tek umudu bakır madenleri. 3 yıl önce madenlerin %51'ini ulusallaştırdı. Verilen pek az teminatı ülke dışına çıkarmamız da yasaklandı. O günden sonra madenlerin karlılığı yarı yarıya azaldı. Yeni edindiğimiz bilgilere göre Endofa madenlerdeki diğer hisseleri tazminat ödemeden ulusallaştırma eğiliminde. Ayrıca tüm taşınmaz mallarımıza da el koymak istiyor. İlk ulusallaştırma hamlesinden sonra bankacıların güvenini yitirdiği için uluslararası para piyasasında bir şeyler elde etmesi de olanaksız. Şimdi bize büyük paralar karşılığında eski hisselerimizi satmak isteyeceğini sanıyoruz. Böylece şantaj yoluyla ülkesine daha çok para sokmamızı sağlamayı düşünüyor. Bu paranın bir bölümü de Afrika Birliği Örgütü zirve toplantıları için bir kent kurulmasına harcanacak. Matterson kalkıp odada yürümeye başladı. Kimse konuşmadı. Bir süre alevlere baktıktan sonra kaldığı yerden konuşmasını sürdürdü. Şu andaki en büyük sorunumuz olmaması, hiç olmazsa. Susup Faulkner'a baktı. İşte siz bu noktada işe karışıyorsunuz. Limbani ülkesini birleştirmek için halkının tek umuduydu ama Amerikalılar onun yeterince güçlü olmadığını düşünüyorlardı. Bu yüzden Endofa'yı desteklediler. Limbani ikisine birden karşı koyamayınca İngiltere'den yardım istedi. O sıralarda İngiliz hükümetinin Afrika'da zaten aşırı yüklü sorunları olduğu için buna önem vermedi. Yalnız bunun bizim önerilerimize kulak asılmadan verilmiş bir karar olduğunu da belirtmeliyim. Endofa'nın korktuğu tek insan Limbani'ydi. Limbani'nin ulus üzerindeki gücünü iyi bilir. Son yıllarda bu kendisinde bir sabit fikir halini almıştı. Limbani İsviçre'deyken iki kere kendisini öldürtmeye kalkıştı. Ancak İngiltere'de iş başında olan yeni hükümetin Limbani'yi korumasını sağlayabildik. Endofa sizin hazırladığınız darbeyi öğrenince de Siyan'ın Limbani'yi kaçırmasını ayarladı. Bundan sonrasını biliyorsunuz. Limbani gürültü yatışana kadar beklemek üzere Cezayir'e götürüldü. Ondan sonra da ülkesine götürülüp idam edilecekti. Ancak Cezayirlilerin Limbani'yi ellerinde bulundurarak Endofa üzerinde büyük ölçüde etkili olduklarını da pek az kimse bilmekteydi. Böylece Endofa'nın itirazlarına rağmen onu bırakmadılar. Endofa da Cezayirlilerin Limbani'yi serbest bırakmaları karşısında başlayacak, iç savaşta kazançlı çıkamayacağını düşünerek Cezayir'in isteklerini yerine getirmeyi uygun gördü. Ancak tüm dünyanın Limbani'nin gözaltında tutulmasına karşı çıkması Cezayir'i de güç duruma sokmuştu. Limbani'nin kalbinden hasta olduğu biliniyordu. Kendisini ülkenin içinde bir yere saklayıp öldüğünü bildirdiler. Ailesi Limbani'nin yaşamasını sağlamak için bu konuda açıklama yapmaktan kaçındı. Halkına Limbani'nin ölümünü bildiren Endofa'da yeniden canlanmış bir Limbani'nin ortaya çıkması olasılığı karşısında dehşete kapılmıştı. Limbani halkını Endofa'nın baskı rejiminden kurtarmak için kabile ruhlarının kendisini dirilttiğini söyleyebilirdi. Durum şu anda önemini iyice yitirmiş sayılır. Limbani'ye artık bir gereksinme duymayan Cezayirliler kendisini gizlice Endofa'ya gönderecekler. Karşılığında bir takım anlaşmalar ve bu arada bizim bakır madenlerimizin önemli bir bölümünü istiyorlar. Matterson oturduğu yerde öne eğildi. Bugün Kasım'ın 20'si. Aldığımız haberlere göre Limbani 5 Ocak'ta ya da daha önce Tanzanya sınırındaki gölden geçirilip Albertville'deki kışlaya hapsedilecek. Endolfa da aynı gün Leopoldville'den hareket edecek. Limbani öldürülmeden önce kendisini görmek istiyormuş. Size Limbani'yi Albertville'den kaçırıp İngiltere'ye getirme işini vermek istiyoruz. Kuşkusuz sağ olarak istediğiniz her bilgiyi vermeye hazırız. Ayrıca size Kongo'da karşınıza çıkabilecek önemli kişilerin özel dosyalarını da vermeye hazırız. Matterson Faulkner'a bakarak sustu. Bu noktada bir sorunuz var mı? Faulkner bir an düşündü, başını salladı. Sorularım bekleyebilir. Masraflarınız Zürih Merkez Bankası'ndaki özel bir hesaptan karşılanacak. Hesap Limbani'nin adınadır. Ancak sizin ve Balfour'un birlikte imzalayacağınız çeklerle para çekebileceksiniz. Ne hesap ne de banka yoluyla bizimle ilişkili olduğunuzun anlaşılmasına olanak yoktur. Bu toplantının dışında sizinle ne bir daha görüşeceğiz ne de bir yardımda bulunabileceğiz. Yine bizimle ilişkisi olduğu saptanamayacak olan Balfour bilgi ve para konularında sizinle bağlantı kuracaktır. Balfour aynı zamanda size sınırlı bir yardımda bulunacak olan haber alma örgütüyle de ilişkilidir. Matterson arkasına yaslanıp boş kadehini Balfour'a uzattı. Şöminenin ateşi gözlerinde yansıyordu. Şimdi sorularınızı bekliyorum dedi. Faulkner bir süre içinde sevinci bastırmaya çalışarak sustu. Bir diye söze başladı. Sonra projenin uygulanabilirliğini anlamak için birkaç güne gerek var. 2. Eğer uygulanabilirse kesin bir anlaşma imzalanmasını isterim. Matterson başını salladı. İmzalardan birinin Limbani'nin ailesinden biri olmasını sağlayabiliriz. 3. Limbani'nin Albertville'e kesin geliş tarihini ne kadar zamanda doğrulayabilirsiniz? Gelişinden 7 gün önce diye Balfour söze karıştı. 4. Limbani'nin kaçırılması sırasında Endofa'yı Leopoldville'de tutabilir misiniz? Yanında başkanlık koruyucuları olmadan yola çıkmadığını biliyorum. Oysa karşımızda ne kadar az insan olursa bizim için o kadar iyi olur. Bunu yapabiliriz dedi Matterson. Pekala öyleyse şimdilik bu kadar. Ücretinizi ve masraflarınızı konuşmak isteyeceğinizi düşünmüştüm. Faulkner sırıttı. Masrafı öğrendiğim zaman size hesabını gönderirim. Faulkner, sizin meslekte yaşamanızı tehlikeye atma karşılığı para aldığınızı bilirim dedi Matterson. Ama umarım ki derini çok pahalıya satmazsın. Arkalarındaki kapı vurulunca Matterson döndü, içeri uşak girmişti. Yemeğiniz hazır efendim dedi. Teşekkür ederim Wilson. Aşçıya hemen geleceğimi söyle. Matterson kalkıp Faulkner'ı kapıya kadar geçirdi. Hepsi bu kadar. El sıkıştılar. Anlaşmayı kabul edersen sana başarılar ve şans dilerim. Balfour da seninle Londra'ya dönecek. Matterson birden dönüp koridora doğru yürüdü. Uşak da öne geçip kapıyı açmıştı. Kapı kapanırken Faulkner parlak cilalı masa üzerinde, üzeri şamdanlı ve gümüş takımlarla bezenmiş, iki kişilik sofranın hazır olduğunu görmüştü. Faulkner ağzını açtığında Londra yolunu yarılamışlardı bile, karanlık içinde öfkeyle. ''Orospu çocuğu'' diye söylendi. ''Neden?'' diye Balfour endişeyle sordu. ''Açlıktan ölecek durumdayım be. Yani bizi yemeğe tutamayacak kadar üstün bir insan mı sanıyor kendisini? Yoksa beni kendisine layık görmüyor mu? Karısını inciteceğimi mi sanıyor? Biz sömürgelerde yaşayanlar çatal bıçak kullanmayı öğrenmişizdir. Endişelenmesine hiç gerek yoktu.'' Karısı ölmüştür. İki kişilik sofra hazırlanmıştı ama. Faulkner birden gülümsedi. Yani bir de kadını var. Ha, demek o da yarı insan sayılırmış desene. Karısı öleli 6 yıl oluyor dedi Balfour. Bir kuralları vardı. Matterson ne yapıyor olursa olsun akşam yemeğini mutlaka karısıyla birlikte yerdi. Sorunlarını onunla tartışır, konuşurdu. Karısının ölmüş olmasına karşın bunu hala yapmaktadır da. ''Yani orada oturup boş tabakla mı konuşuyor demek istiyorsun?'' Balfour omuzlarını silkti. ''Bunu açıklamak pek güç. Karısının tabağına yemek falan koymuyorlar kuşkusuz. Ama bizimki kadını o kadar çok severdi ki, bir süre evde otursan kadının hala orada yaşadığını hissedebilirsin. Belirli bir kanıt değil de bir duygu, bir izlenim sanki. Bilmem anlatabildim mi? O soğuk herifi böylesine etkilediğine göre müthiş bir kadın olmalıymış. Yarım kan beyaz Rus, yarım kan da Çinliydi. Savaştan az önce Şangay'da tanışmışlar. Kadın barda çalışıyormuş. Matterson'da o kadar uzun süredir bekarmış ki birden tutup kadınla evlenmiş. Faulkner'ın ağzından bir ıslık yükseldi. Yani Matterson bir orospuyla evlendi mi demek istiyorsun? Albay Faulkner, bunu ben bilemem. Ama o kısa boylu kadında yaşamımda tanıdığım üç kadından daha çok canlılık, iyilikseverlik ve merhamet olduğunu söyleyebilirim. Çocukları kime benziyordu peki? İşte şimdi Güney Afrikalıları neden sevmediğimi anladım diye Balfour öfkeyle karşılık verdi. Bir oğulları vardı. O da bir kemik hastalığına yakalanıp uzun süren bir rahatsızlık sonucunda öldü. Matterson da acısından ölecek duruma gelmişti. Bana bakarak Güney Afrikalılar hakkında bir yargıya varmayın. Ben çok özel bir tipim. Ama epey yürek isteyen bir iş olmalı doğrusu. Hele o yüksek sosyetede. Orası Singapur'dan daha sıkıydı bu konularda. Ve ben savaş öncesi Singapur'unu çok iyi bilirim. Size biraz Sir Edward'dan söz edeyim dedi Balfour. Büyük bir bankacı ailenin yoksul bir kolunun oğludur. Yani doğduğunda parayla uzaktan olsun bir ilişkisi olamazdı. Ancak ailesi nedeniyle özel okullarda okudu. Fakat çok başıboş ve disiplinsiz biri olduğundan aile adını lekeleyip sonunda askere gitmek zorunda kaldı. Askerlikte kalması için kendisine küçük bir gelir bile sağladılar. Adı her rezalete karıştığında da aylığını kestiler. Ancak çok iyi bir askerdi. Babam onun alay başçavuşuydu. Babam savaşta ölünce Matterson bizim ailemize baktı. Doğrusunu isterseniz bildiğim kadarıyla kendisinin komutanı olduğu herkese bakmış, yardım etmiştir. Sizin dışınızda bir gece içinde özel bir ordu toplayabilecek başka bir insan daha tanımıyorum ben. Hepsi yaşlı olacaklardır toplayacaklarının ama hiç kuşkunuz olmasın, ölene kadar onun için savaşacaklardır. Her neyse bir Asyalı ile evlenmesi savaş çıkana kadar askerlikte ilerlemesini engellemişti. Savaş başlar başlamaz tarihin en hızlı terfilerini elde etti. Önce Lübnan garnizonu komutanlığına getirilerek tüm general yapıldı. Fransızlar henüz bizim müttefiklerimizken bize karşı döneceklerini önceden kestirip silahlarını ellerinden alıp hepsini savaş tutsağı kamplarına soktu. Ondan sonra büyük ticari kuruluşların ve şeyhlerin evlerinin birlikte oldukları takdirde hepsini havaya uçurmakla tehdit etti. Sonunda da hepsinin sarsılmaz bağlılıklarını kazanmış oldu. Fransızlar kendisini hiç affetmediler ve savaş sona erer ermez istifa etmesini istediler. İngiliz hükümeti o sıralarda anlaşma peşinde olduğu için istifaya da zorlandı. Sir Edward'ın göğsü madalyalarla dolu olduğu ve kendileri de savaş süresince hiçbir katkıda bulunmadıkları için ailesi adamı kabul etti bunun üzerine. Birkaç önemsiz müdürlük verdiler ama aslında onun adından yararlanıyorlar, bir askerle bir işletmeci kafası olabileceğini düşünemiyorlardı. Sir Edward 5 yıl kadar onların düşündükleri gibi bir insan olmakla devam etti. Ancak bir sabah uyandıklarında onun işi kendilerinden iyi bildiğini ve üzerine devir aldığını gördüler. Hiçbiri ona karşı çıkacak güçte değildi. O yüzden şimdi hepsi onun emrinde çalışmaktadırlar.
Peki bu işte senin rolün ne?
Balfour hafifçe güldü. Ben şimdi yaptığım gibi onun özel işlerine bakarım. Araba Marble Arch kesimindeki yoğun trafiğe dalmıştı. Burada dur dedi Faulkner sürücüye. Cumberland'de kalacağım. Sürücü Balfour'a baktı. Balfour başını salladı.
Bu kez olmaz. Çok tanınmış bir kişisin. Bu ise çok özel bir ziyaret.
Araba Gloucester Caddesi'ndeki eski bir otelin önünde durdu. Faulkner soğuktan korunmak için yakasını kaldırıp dışarı çıktı. Yüzünü buruşturarak baktı otele. Sonra arabaya döndü. Çeki ne zaman imzalayacaksın? Siz anlaşmayı imzaladığınız zaman dedi Balfour. Telefon numaran var değil mi?
Faulkner eliyle cebine dokundu. Başka bir isteğiniz var mı?
Evet, bana birini çok acele bulabilir misin?
Belki de kimi?
Janders, Rafer Janders eskiden benimle çalışırdı ama sonraları izini yitirdim. Londra'da bir yerlerde olmalı.
Amerikalı falan mı? Kır saçlı, Hemingway sakallı bir adam.
Tam üstüne bastın. Onu nereden tanıyorsun?
Onun da dosyası var bizde. Daha geçen gün bakıyordum.
Merak etme, bulurum. İyi geceler.
Araba trafiğe karışırken Faulkner bir süre egzoz borusundan çıkan mavi dumana baktı. Sonra merdivenleri çıkıp otele girdi.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 34.